Ayrım 9, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 97. Ned Tyler dümen yakasının başında Tom'un yanında duruyordu. Tom Seraph'ı güneybatı kerte güney rotasında tutmaya çalışıyordu. Ned karşıla onu diye homurdandı. Fora edilmiş durumdaki yelkenler 25 deniz millik bir rüzgarda şişerken bu azgın bir aygırı zapt etmeye çalışmak gibi bir şeydi. Ned dümen suyuna bak diye onu uyardı. Tom itaat ederek kıç tarafına göz attı. Balayına çıkmış bir çift yılan gibi dedi Ned. Bunun haksızlık olduğunu ikisi de biliyorlardı. 1,5 kilometre kadar gerilerinde dümen suyunda belli belirsiz bir karışıklık göze çarpıyordu. Ama Tom'un öğretmenleri rotadan en küçük bir sapmayı bile hoş görmüyorlardı. Seraph bundan sonraki 10 dakika boyunca mavi dalgaların arasında dümdüz bir iz bıraktı. Ned, "Aferin Bay Thomas," diye onayladı. "Şimdi Grundy Drain'in çanaklığından itibaren saymaya başla lütfen." "Kontra Baba Fingo, Baba Fingo." Tom hiç duraklamadan ve yanılmadan, dahası geminin provasının sapmasına izin vermeden yelkenlerin adlarını sayıyordu. Derken müzisyenler triyosu kış tarafından ortaya çıktı. Guy Caroline'ın şarkı notalarını ve gitarını taşıyordu. Flütü arka cebinden taşan Walsh'ın bir elinde Caroline'ın taburesi vardı. Ötekiyle de perukasını sıkı sıkı tutuyordu. Grup rüzgar altı tarafta esintilerin gücünden korunmuş her zamanki yerini aldı. Tom dikkatini geminin idaresine vermeye, Ned'in engizisyon sorgulamasına yanıt yetiştirmeye ve Caroline'ın şarkı kitabını açarak kendisinin sayfaların arasına koyduğu notu bulacağı anı yakalamaya çalışıyordu. Ned, "Mizana direğinin yelkenleri, çanaklıktan itibaren lütfen," dedi. Tom, "Mizana Gabya yelkeni," diye başladı ama sonra durakladı. Caroline şarkıya başlamaya hazırdı. Walsh da şarkı kitabını ona veriyordu. "Devam et," Ned delikanlıyı cesaretlendirmeye çalıştı. "Tom Mizana Velenası," dedi ve yine durdu. Caroline kitabı açmış ve kaşlarını çatmıştı. Genç kız sayfaların arasındaki bir şeyi okuyordu. Tom onun yüzünün solduğunu görür gibi oldu. Ama Caroline sonra istemsiz olarak başını kaldırdı ve açık güvertenin öbür ucundan delikanlının yüzüne baktı. Tom, "Tabii ki Mizana," dedi ve yine Caroline'a bakışını dikti. Genç kız ona o sinsi ve gizemli bakışını yönelttikten sonra başını arkaya atarak buklelerini rüzgarda dans ettirdi. Şarkı kitabının sayfalarının arasından Tom'un özenle mesajını kaleme aldığı kağıt parçasını çıkardı, parmaklarının arasında topaç yaptı ve dudak bükerek geminin bordasından aşağı fırlattı. Rüzgar kağıdı kaptığı gibi uzaklara taşıdıktan sonra suyun içine düşürdü. Not beyaz taşlı dalgaların arasında gözden kayboldu. Bu öylesine belirgin bir dışlamaydı ki Tom dünyasının yıkıldığını hissetti. Ned birdenbire "Orsa et!" diye sesini yükseltince delikanlı Seraph'ın rüzgar altına düşmesine izin verdiğini suçluluk duyarak fark etti. Tom yararsız olduğunu bile bile uzun ilk vardiya süresince döşeğinin üstünde yatarak gece yarısını bekledi. Rizikoya atılıp önerdiği randevuya sadık kalmasına değip değmeyeceğini düşünüyordu. Red yanıtı kesin gözükmüştü. Oysa delikanlı babasının kamerasındaki o heyecan verici yakınlık anından kızın da kendisi kadar hoşlandığından emindi. Walsh'ın kamerasının dışındaki o kısa dokunuş ise başka bir serüvene karşı olmadığının kanıtıydı. Tom, küçük hanım iddia ettiği gibi gururlu bir lady değilmiş diye öfkeyle kendi kendine söylendi. Şık eteklerinin altında o işi Mary ve köyün öbür kızları kadar seviyor. İçlerinde en ustalarıyla boy ölçüşebileceğine bir altın yine bahse girmeye hazırım. Tom döşeğini toplardan birinin arkasındaki oyuğa taşıdığından Guy ya da Dorian yanında yatıp gece içindeki gidiş gelişlerini kontrol edemeyeceklerdi. Vardiya saatleri ona hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Bu süre boyunca bir iki kez uyuklasa da aniden sıçrıyor ve heyecandan titrer bir şekilde uyanıyordu. Yattığı yerin yukarısındaki güvertede ilk vardiyanın 7 çanı çalındığında delikanlı kendini daha fazla tutamadı. Battaniyesinin altından dışarı süzülerek merdivenin başına süründü. Kardeşlerinden birinin ona nereye gittiğini sorması olasılığına karşı nefesini bile tutuyordu. 3 kızın uyudukları minik kamaranın dışında bir kez daha durarak kapıya kulağını dayadı. Hiçbir şey duymayınca bölmeye vurup Caroline'ın da kendisi gibi uyanık olup olmadığına bakmak istedi. Ama sağduyusu bunu yapmasına engel oldu ve kapıyı bırakarak aşağı güverteye yollandı. Cephaneliğin anahtarı kav kutusuyla birlikte bıraktığı yerdeydi. Kapının kilidini açtı, içeri süzüldü ve uzanıp aldığı feneri koridora çıkardı. Sonra kav kutusundan bir kıvılcımın cephaneliğin tabanına dökülmüş olabilecek toz zerrelerine değmemesi için kapıyı itinayla kapadı. Kav kutusunu sakladığı yerden aldı ve güverteye çömelerek geminin karanlığında bir çakmak taşını çakmanın kendisi için rizikosunu ölçtü. Onu kaygılandıran bir patlama tehlikesinden çok bir ışığın dikkati çekmesi durumuydu. Babasının kamerası merdivenin hemen yukarısındakiydi. Bay Beatty ile karısınınki de onun bitişiğindeydi. Uykuları kaçmış olabilirdi ya da içlerinden biri tuvalete gitmek için kameradan çıkabilirdi. Nöbetçi subay turları sırasında geminin aşağılarına inip olağan dışı bir aydınlığı araştırmaya gelebilirdi. Bununla birlikte Tom Caroline'ın zifiri karanlıkta cephaneliğe inmek için gerekli cesaretten de, teknenin planı hakkında bilgiden de yoksun olduğunu biliyordu. Delikanlının en azından onu biraz cesaretlendirmesi gerekirdi. Kav kutusunun üzerine eğilerek ona vücuduyla siper oldu ve çeliği çakmak taşına sürttü. Mavi kıvılcımların püskürmesinin devamında kav alev aldı. Fenerin tel kafesini kaldırıp fitili tutuştururken Tom'un kalbinin atışları hızlanmıştı. Sonra kafesi indirdi. Böylece ışığı loşlaştırmış fakat olası barut zerrelerinin patlatmasının önüne geçmişti. Delikanlı gerek anahtarı gerekse kav kutusunu gizleme yerlerine tıktıktan sonra feneri tekrar cephaneliğe soktu ve eski yerine astı. Cephanelikten çıkarak arkasından kapıyı örttü ve aralığı azıcık ışık sızdıracak şekilde ayarladı. Bu aydınlık dikkati çekmeye yeterli değilse de çekingen bir kızı güverte merdiveninden inmeye cesaretlendirebilirdi. Kendisi kapının yanına çömelip bekledi. En küçük bir tehlike durumunda kapıyı örtüp ışığın görülmesini engelleyecekti. Sintine'ye bu kadar yakın yerde kampanayı duyamadığından zaman kavramını kaybetti. Ona uzun saatler gibi gelen bir süreden sonra gelmeyecek diye düşündü. Gitmek için yarım yamalak hareketlendiyse de bunu hiç istemiyordu. Biraz daha beklemeye karar vererek sırtını bölmeye dayadı. Bu arada uyuklamış olmalıydı. Kızın geldiğinin ilk belirtisi vücudundan yayılan parfüm ve yavru kedi kokusu oldu. Ardından Tom çok yakınında onun güverteye basan çıplak ayaklarının sesini duydu. Delikanlı ayağı fırladı. Kız da onun burnunun dibinde karanlığın içinden yükseldiğini görünce bir korku çığlığı attı. Tom ona sarıldı. "Benim, benim," diye fısıldadı. "Sakın korkma." Caroline ona şaşılacak bir kuvvetle yapışmıştı. "Beni korkuttun," diye geveledi. Zangır zangır titrediğinden Tom onu bağrına basarak saçlarını okşadı. Caroline saçlarını tutan firketeleri çıkarmıştı. Gür, ele yay gibi gelen saçlardı ve kızın sırtının yarısına kadar iniyordu. "Tom, korkma, güvendesin," dedi. "Ben senin için buradayım." Loş ışıkta onun soluk renkli pamuk kumaştan bir gecelik giymiş olduğunu gördü. Gecelik boyun hizasında bir kurdeleyle bağlıydı ve ayak bileklerine kadar iniyordu. Caroline yüzünü erkeğin göğsüne yapıştırarak "Gelmemeliydim," diye fısıldadı. "Tom, hayır," diye atıldı. "Seni o kadar uzun zamandan beri bekliyor ve gelmeni öyle istiyordum ki." Kızın ne kadar ufak tefek olduğunu ve kendisine yapışmış vücudun sıcaklığını hissettikçe şaşkınlık duyuyordu. Onu kollarının arasında daha fazla sıktı. "Korkma Caroline," diye tekrarladı. "Burada emniyetteyiz." Delikanlı böyle diyerek elini kızın sırtında gezdirdi. Pamuklu kumaş incecikti ve Caroline bunun altına hiçbir şey giymemişti. Tom onun vücudunun bütün kabarıklıklarını ve oyuklarını hissedebiliyordu. "Ya babam?" Kız soluk soluğaydı ve korkudan sesi titriyordu. "Hayır, hayır," Tom onun devam etmesini önledi. "Benimle gel." Kızı cephaneliğin içine çekti ve kapıyı arkalarından itip kapadı. "Burada kimse bizi bulamaz." Kıza sarılarak başının tepesini öptü. Saçlarında hafif bir baharat kokusu vardı. Caroline artık titremiyordu. Başını kaldırıp delikanlının yüzüne baktı. İrileşen gözleri siperli fenerin ölgün ışığında pırıl pırıldı. "Bana sert davranma," diye yalvardı. "Canımı yakma." Bunun düşüncesi bile Tom'u dehşet içinde bırakmıştı. "Ne diyorsun sen sevgilim? Senin nasıl canını yakarım ben?" Avutucu sözler çok doğal ve inandırıcı şekilde dudaklarından dökülmüştü. "Seni seviyorum," dedi. "Güzel yüzünü ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum seni." Tom büyük aşıkların özelliklerinden olan güzel söz söyleme sanatının sahibi olduğunu ve bunun gelecek yıllarda ne denli işe yarayacağını henüz bilmiyordu. "Bana soğuk davrandığın zamanlar bile seviyordum seni," diye devam etti. Caroline'ın beli öylesine inceydi ki iki eliyle sarabiliyordu onu. Kızı kendisine daha fazla yapıştırınca karnına dayanan karnının ateş gibi yandığını hissetti. Caroline, sana kötü davranmayı hiçbir zaman istemedim diye inledi. Senin de olmak istiyordum ama elimde değildi. Tom, bir açıklamada bulunmak zorunda değilsin dedi, biliyorum. Böyle diyerek kızın yüzünü öptü. Alnına ve gözlerine öpücükler yağdırdı. En sonunda da ağzını buldu. Caroline dudaklarını önce inatla kapalı tuttu ama sonra egzotik bir çiçeğin petalleri gibi aralandılar. Sıcak ve nemli, delikanlıyı kendinden geçiren bir nektarla doluydu dudakları. Tom hepsini sahiplenmek, kızın özünü dudaklarından emmek istiyordu. ''Burada güvendeyiz.'' diye onun içini rahatlatmak istedi. ''Hiç kimse buraya gelmez.'' Onu ipekli kumaştan barut torbalarına doğru götürürken oyalamak için sürekli güven verici sözler fısıldıyordu. ''O kadar güzelsin ki.'' Kızı yavaş şarkıya doğru itti. ''Uyanık olduğum her dakika seni düşündüm.'' Caroline rahatladı ve ipekli torbaların üstüne düşürülmesine ses çıkarmadı. Başını arkaya atmıştı. Tom da onun gerdanını öptü. Delikanlı aynı anda geceliğinin üst yarısını tutan kurdeleyi yavaşça çözdü. İçgüdüsü onu kızın öyle bir şey olmadığını varsayabilmesi için çok ağır hareket etmeyi itiyordu. ''Saçların ipek gibi ve gül kokuyor.'' diye fısıldadı. Ama Tom'un parmakları hafif ve kararlıydı. Caroline'ın göğüslerinden biri geceliğinin içinden fırladı. Genç kız anında taş kesilerek ''Bunu yapmamalıyız, bırak artık lütfen.'' diye soludu. Göğsü bembeyaz ve Tom'un umduğundan daha iriydi. Yanağına değdiği halde delikanlı ona dokunmaya yeltenmedi. Kızı kollarının arasında sıkı sıkı tutarak ona güven verici sözler fısıldıyor, övgüler yağdırıyordu. Kızın gerginliği yavaş yavaş kayboldu. Hatta ellerinden biri erkeğin başının arkasını buldu. Tom'un saç örgüsünü avuçladı ve ta ki delikanlının gözlerinden yaş gelinceye kadar çekti. Ama Tom bu acıyı umursamıyordu. Kız ne yaptığının bilincinde değilmiş gibi o bir avuç saçı erkeği yönlendirmede kullandı. Sıcak ve yumuşak göğüs yüzüne yapışınca Tom bir an soluk alamadı. Sonra dudaklarını araladı ve meme başını emmeye başladı. Ağzının içinde diri ve lastiğimsiydi. Mary onun bunu yapmasından hoşlanır, bebeği beslemek derdi. Caroline'dan mırıltıya benzer bir ses çıktı ve Tom sanki bir bebekmiş gibi onu hafifçe sallamaya girişti. Delikanlı ritmik şekilde emmeyi sürdürürken kızın gözleri kapalıydı. Dudakları da yarım bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. ''Dokun bana.'' diye fısıldadı. O kadar hafif sesle konuşmuştu ki Tom onun ne dediğini anlayamadı. ''Caroline, dokun bana.'' diye tekrarladı. ''Daha önce yaptığın gibi dokun.'' Elbisesi hemen hemen kasıklarına kadar sıyrılmıştı ve şimdi de dizlerini aradıyordu. Tom uzandı, kız da ''Evet, evet, öyle.'' diyerek inledi. Tırıs giden bir midillinin üstünde oturmuş gibi kalçalarını erkeğe doğru itmeye başlamıştı. Bir iki dakikaya kalmadan kızın sırtı kasıldı. Tom da onun küçük vücudundaki bütün kasların gerildiğini hissetti. Caroline birden sarsılırcasına titredi ve Tom'u ürküten küçük bir çığlık attı. Sonra da arkaya devrilerek delikanlının kollarında ölü gibi yığılıp kaldı. Tom paniğe kapıldı. Kızın yüzüne bakınca ateş bastığını, gözlerinin kapalı olduğunu, üst dudağında da minik ter damlacıklarının parıldadığını gördü. Caroline o sırada gözlerini açarak Tom'a donuk donuk baktı. Hemen arkasından arkaya doğru yaylandı ve açık avucunu var gücüyle delikanlının yanağına çarptı. ''Senden nefret ediyorum.'' diye tısladı. ''Beni hiç buraya getirmemeliydin. Bana öyle dokunmamalıydın. Bütün suç senin.'' Birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Delikanlı şaşkınlığın pençesinde irkildi ama kendini toparlamasına fırsat kalmadan Caroline ayağa fırlamıştı. Bir kumaş hışırtısı içinde ve çıplak ayaklarıyla tavan tahtalarının üstüne koşarak cephanenin kapısını açtı ve koridorda uzaklaştı. Tom'un uğradığı şokun etkisini atlatması dakikalar sürdü. Hala şaşkın halde fenerini söndürdü. Sonra da cephaneliğin kapısını dikkatle kilitledi. Anahtar babasının çekmecesine iade etmek için uygun bir fırsat beklemek zorundaydı. Ama bunun acelesi yoktu. Çekmecede olmadığı şu ana kadar fark edilmemişti. Yine de anahtarı üstünde taşıması tehlikeli olacağından Tom onu sövenin üstündeki yerine gizledi. Caroline'ın kamerasının dışından geçerken uğradığı haksızlığın etkisiyle öfkeden titriyordu. İçinden kızı ranzasından çekip sürüklemek ve tüm hışmına hedef etmek geliyordu. Ama kendine hakim olmayı başararak topların güvertesindeki döşeğine döndü. Guy Topkundağ'ın yanına büzülmüş sessiz bir gölge gibi onu bekliyordu. Fısıldığı halindeki bir sesle ''Neredeydin?'' diye sordu. ''Hiçbir yerde.'' Tom gafil avlanmış bu ahmakça yanıt ağzından çıkıvermişti. ''Baş taraftaydım.'' diye düzeltmeye çalıştı. Guy, ilk vardiyanın 7. çanından beri hemen hemen 2 saattir yoksun dedi. Kovayı doldurmuş olmalısın. Senden geriye bir şeyler kalmış olmasına şaşıyorum. Tom, güvertede dolaştım diye kendini savunmaya giriştiyse de arkasını getirmedi. Nereye gittiğimi herhalde sana söylemek zorunda değilim. Benim gardiyanım değilsin. Delikanlı kendini döşeğinin üstüne attı. Top oldu ve battaniyeyi başının üzerine çekti. Sersem küçük cadı diye düşünüyordu. Caroline denize düşüp köpek balıklarına yem olsa bile umursamamaya karar verdi. Seraf güneybatı yönünde yoluna devam ediyordu. Yıldızlı gecelerde bir kez olsun yelken sarmak gerekmemişti. Tom her gün öğle vaktinde öbür subaylarla kıç güvertesindeydi ve babasının armağanı olan sekstantla geminin bulunduğu enlemi hesaplıyordu. Babasıyla Ned de güneşin konumuna göre eş zamanlı hesaplar yapıyorlar, sonra da sonuçlarını karşılaştırıyorlardı. Tom unutamayacağı bir öğle vakti karmaşık hesabını tamamladı ve yazı tahtasından başını kaldırdı. Babası hoşgörülü bir gülümsemeyle ne diyorsun diye sordu. Tom hafif bir duraklamadan sonra 22 derece 16 dakika ve 38 saniye güney enlemindeyiz diye yanıt verdi. Benim hesabıma göre Oğlak dönencesine sadece birkaç fersah kuzeyindeyiz. Hal dramatik bir tavırla kaşlarını çatarak Ned'e baktı. Burada büyük bir yanlış var, öyle değil mi ikinci kaptan? Öyle kaptan, en az 10 saniyelik bir yanılgı var. Bana kalırsa yanılgı 15 saniye. Halin yüzündeki anlam yumuşadı. Kırbaca başvurmak gereksiz, öyle değil mi? Bu kez gereksiz. Ned'in yüzünde ender gülümsemelerinden biri belirdi. Üç hesap arasındaki fark uçsuz bucaksız okyanusun sadece 1-2 deniz milini kapsıyordu. Hiç kimse de hangisinin doğru olduğunu söyleyemezdi. Aferin delikanlı. Hal oğlunun saçlarını karıştırdı. Seni sonunda bir denizci yapabileceğiz gibime geliyor. Bu sözlerin Tom'da hissettirdiği hoşnutluk duygusu bütün gün sürdü. Oğlak dönencesini geçerlerken hava ansızın değişti. Güney Atlantik'in ıslak çeyrek dairesine girmişlerdi ve ileride ufuk karanlık fırtına bulutlarıyla doluydu. Bulutların kocaman kafaları tanrıların demircisi Vulkan'ın örsü biçiminde yasılmıştı. Karanlık karınlarında şimşekler çakıyor ve ışıldıyor, gök gürültüsü tanrının çekicinin darbeleri gibi gümbürdüyordu. Hal yelkenlerin körletilmesini emretti ve arkadaki Yeoman'a konumunu koruması için sinyal verdi. Güneş fırtına bulutlarının arkasında batarak onları kan rengine boyadı. Hemen arkasından iki geminin üstüne yağmur boşanmaya başladı. Sular tahta güverteleri öylesine şiddetli dövüyordu ki gürültü adamların sesini bastırıyor ve görüşlerini siliyordu. Gümbürdeyen su perdeleri bir küpeşleden karşıdakinin görülmesini önlüyordu. Frengi delikleri ana güvertedeki suyu boşaltmaya yetişemediğinden dümenci diz boyu su içindeydi. Mürettebat bu tatlı su dünyasının tadını çıkarıyor, yüzlerini yukarı çevirerek ağızlarını kocaman açıyor, karınlarını şişirircesine yağmur suyu içiyor, giysilerini üzerlerinden atıp vücutlarındaki tuzu yıkıyor, gülüyor ve birbirlerine su püskürtüyorlardı. Hal onları engellemeye kalkışmadı. Tuz hepsinin vücudunu yara etmiş, bazılarının koltuk altları ve kasıklarında cerahatli çıbanlara neden olmuştu. Derilerini yakıcı tuz bildurlarından yıkayıp temizlemek herkesi rahatlatmıştı. Hal boşalmış su varillerinin doldurulmasını emretti. Adamlar tatlı suyu kova kova toplamış, gece bastırırken de gemideki bütün variller ağzına kadar dolmuştu. Yağmur bütün o gece ve ertesi gün durmadı. Güneşin köpüklü dalgaların ve bulut sıra dağlarının yukarısında doğduğu üçüncü gün ise Yeoman görünürlerde yoktu. Hal genç gözlerinin gemide herkesten daha keskin görüşlü olduğu kanıtlanmış, Tom'la Dorian'ın Kolombir'e çıkmalarını emretti. Çocuklar bütün o günü yukarılarda geçirmekle beraber allak bullak olmuş ufukta Yeoman'ın hiçbir sinyalini fark edemediler. Ned Tyler onu ümit burnunda demir atmadan önce göremeyeceğiz diye fikir yürüttü. Hal de içten içe ona katılıyordu. İki geminin fırtınanın kırbaçladığı denizde tekrar buluşmaları çok uzak bir olasılıktı. Hal bu yüzden fazla kaygılanmadı. Anderson da böyle bir olasılığa karşı anlaşmıştı. Önceden planlanmış randevuları Masa Dağı körfezindeydi. İki gemi bundan sonra birbirlerinden bağımsız olarak kendi yollarına gideceklerdi. Plymouth'tan ayrılışlarının 52. gününde Hal Seraph'ın rüzgarı sağdan kullanarak seyretmesini emretti. Hesabına göre Güney Amerika kıyılarının en çok 1000 mil açığındaydılar. Hal sekstant ve seyir çizelgelerinin yardımıyla geminin boylamını en fazla 20 millik bir yanılgıyla tayin edebiliyordu. Bununla birlikte boylam tayini pozitif bir bilim olmayıp daha çok Volta cetvelindeki günlük çivilerin incelenmesine ve geminin seyriyle ilgili bir dizi tahmine dayanan gizli bir ritüeldi. Halp harekete hesabında birkaç yüz mil yanılmış olabileceğini biliyordu. Ümit burnunda karaya vurmak için şimdi adizelerle 32 derece güney enlemine kadar güneye inmek, sonra Afrika anakarasının ucunu işaretleyen belirgin masa biçimindeki araziyi görene dek doğu yönünü tutturmak zorundaydı. Bu yolculuğun en ağır, en yorucu bölümü olacaktı. Rüzgar yüzüne karşı estiğinden birkaç saatte bir geminin yönünü değiştirmesi gerekecekti. Fazla güneye düşüp Ümit burnunu kaçırmamak ve bunun ötesindeki Hint okyanusuna girmemek için burnun birkaç fersah kuzeyinde vahşi Afrika kıyısına yönelecek biçimde rota çizmesi zorunluydu. Bu işi gecenin karanlığında veya Ümit burnunu saran yoğun sisle yapmanın büyük tehlikesi vardı. Nice büyük gemiler bu güvenilmez kıyıda denizin dibini boylamışlardı. Bu tehlikeyi göz önünde bulunduran hal zamanı gelince Kolombir'de Tom'la Dorian'ın keskin gözlerinin kendisine yardımcı olacağı için minnettardı. Hal iki oğlunu aklına getirince Arapçalarındaki ilerlemeden hoşnutlukluydu. Guy Bombay'da pek az Arapça konuşulduğu gerekçesiyle derslere gelmeye son vermişti. Ama Tom'la Dorian her öğleden sonra Alf Wilson'la baş kasarasında buluşarak papağan gibi bu dili konuşuyorlardı. Hal onları sınadığı zaman Arapça konuşmada kendisiyle boy ölçüşebildiklerini görüyordu. Bu dili akıcı biçimde konuşmak ateş sahilinde işlerine yarayacaktı. Adam düşmanın dilini konuşmanın iyi bir strateji olduğunu düşünüyordu. Uşant'ı arkalarında bıraktıklarından beri Yeoman'dan başka gemi görmemişlerdi. Fakat bu okyanus boş bir çöl gibi değildi. Güvertenin ta yukarılarındaki gözetleme yerinde omuz omuza dururlarken Tom'la Dorian'ı meraka düşürüp sevindirecek pek çok garip ve olağanüstü manzara vardı. Günün birinde suyun sonsuzluğunun içinden bir albatros çıka geldi. Geniş kanatlarıyla geminin etrafında dönerek, yükselip alçalarak onları günlerce izledi. Çocuklar daha önce bu irilikte bir kuş görmemişlerdi. Albatros zaman zaman fıçı biçimindeki tüneklerine yaklaşıyor, konumunu korumak için Seraf'ın ana yelkeninin havayı yukarı çekişinden yararlanıyor, kanatlarını hiç çırpmıyor, sadece kanat uçlarındaki siyah tüyler aracılığıyla havayla oynuyordu. Özellikle Dorian kanatlarının açıklığı kendi kollarınkinin 3 veya 4 katı olan bu yaratığı pek sevmişti. Ona Molly Mowk adını takmıştı. Yere indiği zaman güven dolu, huyu nedeniyle denizciler ona yakıştırdığı ve aptal martı anlamına gelen bir addı bu. Dorian geminin aşçısından dilendiği yiyecek kırıntılarını havada daireler çeviren kuşa fırlatıyordu. Albatros çok geçmeden çocuğa güvenmeyi ve onu kabul etmeyi öğrendi. Dorian ıslık çaldığı ve ona seslendiği zaman çıka geliyordu. Çocuğa elini uzatsa dokunabilecekmiş kadar yakın uçuyor, havada hemen hemen hareketsiz asılı kalıyor, çocuğun ona fırlattığı lokmaları zarif şekilde havada yakalıyordu. Tom'un düşmesini önlemek için kemerine asıldığı üçüncü günde Dorian elinde bir parça tuzlanmış domuz yağıyla uzanabileceği kadar ileri uzandı. Molly Mowk ona zekice baktıktan sonra kanatlarını alabildiğince açarak yaklaştı ve yiyeceği kemerli korkunç gagasını küçük bir çimdiyle çocuğun elinden aldı. İstemiş olsa o gagayla Dorian'ın parmaklarından birini koparabilirdi. Dorian zafer sevinciyle bir ıslık çalarak ellerini çırptı. Bu sırada kuşla flörtünü aşağıdaki güvertenen izlemiş olan kız kardeşlerin üçü birden bağırmaya başladılar. Nöbetinin sonunda aşağı indiğinde Caroline onu güvertedeki subayların önünde öptü. Dorian topların bulunduğu güvertede yalnız kaldıklarında Tom'a ''Kızlar ne kadar cıvık'' deyip kusma numarası yaptı. Bundan sonraki birkaç gün içinde Molly Mowk iyiden iyiye evcilleşirken Dorian'a olan güveni de daha arttı. ''Çocuk sence beni seviyor mu?'' dersin Tom. ''Onu hiç yanımdan ayırmak istemiyorum. Keşke benim hayvanım olsa'' dedi. Fakat 8. gün Kolombir'a tırmandıklarında kuş ortada yoktu. Dorian bütün gün boyunca ıslık çalarak onu çağırdıysa da kuş gelmedi. Gün batarken çocuk hüngür hüngür ağlıyordu. ''Tom tıpkı bir bebek gibisin Dorian'' diyerek kardeşini bağrına bastı ve hıçkırıkları kesilene kadar öylece tuttu. Molly Mowk'ın kayboluşunun ertesi sabahı Tom Bay Walsh'ın kamerasında bölmenin öndeki sırada her zamanki yerine oturdu. Üç kız kardeş her zamanki gibi gecikerek derse gelince delikanlı Caroline'ın bulunduğu yöne bakma dürtüsüne karşı koydu. Genç kızdan gördüğü muamele nedeniyle duyduğu öfke hala geçmemişti. Ona tapma derecesinde hayranlık duyan ve sürekli küçük armağanlarla gönlünü almaya çalışan Sarah, Bitty bu kez de kitap işareti olarak delikanlıya kağıttan bir gül yapmıştı. Bunu kamerada herkesin gözü önünde Tom'a verdi. Delikanlı kıpkırmızı bir yüz ve beceriksiz tavırlarla teşekkür mırıldandı. Bu arada Sarah'ın arkasında ise Dorian hayali bir bebeği kollarının arasında tutup sallıyordu. Tom kardeşinin baldırına bir tekme atarak sıranın altındaki bir dolapta tuttuğu kitaplarıyla tahtasını almak üzere uzandı. Fakat tahtasına bakınca bir gün önce boğuştuğu cebir probleminin birisi tarafından silinmiş olduğunu gördü. Tam Dorian'ı suçlayacakken sorumlunun zor okunur karalamanın yerine süslü harflerle bir tek satır yazmış olduğunu gördü. Bu gece aynı saatte. Tom elindeki tahtaya baka kalmıştı. El yazısı tanınmayacak gibi değildi. Dorian'la küçük kızların yazıları hala çocuksu ve düzensizdi. Guy'ın ise incelikten ve sanattan yoksun bir yazısı vardı. Caroline'den ruhunun en derin noktasına kadar nefret etmesine rağmen onun yazısını nerede olsa tanırdı. Birdenbire Guy'ın boynunu uzatıp omzunun üzerinden tahtadaki yazıyı okumaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine tahtayı öbür yana çevirerek baş parmağıyla tebeşirle yazılmış harfleri sildi. Caroline'ın oturduğu yere bakmaktan kendini alamamıştı. Genç kız her zamanki gibi onun varlığından habersizmiş gibi davranıyor, Bay Walsh'un kendisine ödünç verdiği şiir kitabına dalmış gözüküyordu. Ama delikanlının üzerine diktiği bakışlarını hissetmiş olmalıydı ki, Tom'un da rahatlıkla fark ettiği başlığının kenarından görünen kulakları gitgide koyu bir pembeye dönüşüyordu. Bu çarpıcı manzara karşısında Tom nefretini unuttu ve kızın kulağına baka kaldı. ''Thomas, dün sana verdiğim problemi tamamladın mı?'' Walsh'un sesi Tom'u kendine getirdi. Bir an silkindi. ''Evet, yani hayır, hemen hemen.'' Delikanlı bütün gün boyunca heyecandan ne yapacağını bilemedi. Bir an kızın teklif ettiği randevuya tenezzül etmemeyi, ertesi sabah da onun suratına gülmeyi düşündü. Hatta alaylı dolu kahkahayı peşinden attı. Bir an kameradaki herkes yaptığı işi bırakarak ona merakla baktı. Walsh yüzünde alaycı bir anlamla ona döndü. ''Bizimle paylaşmak istediğin bir espri var mı acaba Thomas?'' ''Hayır efendim, sadece düşünüyordum.'' Bütün gün delikanlının Caroline'a karşı duyguları tapma ve öfkeyle karışık bir nefret arasında gidip geldi. Daha sonra tepede gözetleme yerinde otururken suların genç kızın gözleri gibi menekşe rengi oluşu dışında hiçbir şeyi düşünmedi. Dorian ona ufukta su püskürten bir balinayı işaret ettiğinde bile buna ilgisizce baktı. Öğleyin babasının yanında durup geminin hangi enlemde olduğunu hesaplarken yüzüne yapışmış yumuşak bir beyaz göğsün dokunuşunu anımsadı ve düşünceleriyle oradan uzaklaştı. Babası seyir çizelgesini alıp baktıktan sonra Ned Tyler'a döndü. ''Kutlarım Bay Tyler, gece boyu kuzey yarımküreye geri götürmüş olmalısınız. Kolombir'e güvenilir birini yollayın, her an Güney Amerika'nın doğu kıyısına varabiliriz.'' Tom'un iştahı yoktu ve tuzlu et payını iştahı efsaneleşmiş olan Dorian'a verdi. Çocuk eti sevinçle kabul ederek ağabeyi fikrini değiştirmeden yuttu. Tom gece boyu topların güvertesindeki köşesinde gözüne uyku girmeden yatarken hazırlıklarını birer birer aklından geçiriyordu. Cephaneliğin anahtarıyla kav kutusu hala kapının yukarısındaki oyukta duruyordu. Anahtarı babasının kamerasına geri götürmek için uygun bir fırsat beklemiş ancak bulamamıştı. Şimdi buna için için seviniyordu. O zamana kadar Caroline'ı hayatta her şeyden fazla sevdiğine ve onun için hayatını feda edebileceğine karar vermişti. İlk nöbetin yedinci çanında döşeğinden yavaşça kalktı ve bir gören olup olmadığını anlamak için durakladı. İki kardeşi Aboli'nin iri gövdesinin öbür yanında loş ışığında yere uzanmış daha küçük şekillerdi. Delikanlı mürettebatın horlayan öbür üyelerinin üzerinden geçerek kimse tarafından fark edilmeden güverte merdivenine ulaştı. Babasının kamerasında yine ışık yanıyordu. Tom da gece yarısından sonra onun neyin daima uyanık tuttuğunu merak etti. Yavaşça oradan geçti ve kızların kamerasının kapısında duraklamaktan kendini alamadı. Bölmenin öbür yanında yumuşak soluklar bir arada küçük kızlardan birinin uykusunda anlaşılmaz birkaç söz mırıldandığını duyar gibi oldu. Bu sırada öylesine sinirliydi ki hareket halindeki gemide duyduğu en küçük gürültü, bir farenin sintinelerde koşuşu ya da gevşemiş bir ip veya donanım parçasının hışırtısı onu yerinden hoplatıyordu. Cephanelin kapısının yanına çömelerek merdivenin dibine gözlerini dikti. Bu kez uyuklamadığı için kızın çıplak beyaz ayaklarını görüş açısına girer girmez gördü. Ona cesaret vermek için hafif bir ıslık çaldı. Caroline eğilerek ona baktı. Sonra merdivenin son birkaç basamağına alelacele indi. Tom koşarak onu karşıladı. Caroline de delikanlının kollarının arasına atılarak ''Sana vurduğum için ne kadar üzüldüğümü bilmeni isterim.'' diye fısıldadı. ''O yüzden kaç gündür kendi kendimden nefret ediyorum.'' Tom kendinde konuşacak gücü bulamadı. Delikanlının susması üzerine kız yüzünü ona uzattı. Yüzü ölgün ışıkta belli belirsiz ışıldıyordu. Bu sırada Tom onu öpmek için eğilip dudaklarını aradı. Kız da aynı anda ona doğru hareket ettiğinden erkeğin ilk öpücüğü kaşını, ikincisi ise burnunun ucunu buldu. Sonra dudakları birleşti. Kendini ilk geri çeken Caroline oldu. ''Burada olmaz.'' diye fısıldadı. ''Biri gelebilir.'' Tom'un onu elinden tutup cephaneliğin kapısından içeri sokmasına karşı koymadı. Hiç duraksamadan ipekli barut torbalarının durduğu rafa yürüyerek erkeği de yanına çekti. Bundan sonra dudaklarını aralayarak delikanlıyla öpüştü. Tom kızın dilinin ucunun ışığa gelen bir gece kelebeği gibi dudaklarının üstüne titreştiğini hissetti. Kızın dilini ağzının içine çekip emdi. Hala dudak dudağı oldukları halde genç kız şimdi Tom'un gömleğinin yakasını kapayan şeridi çekiştiriyordu. Bunu gevşetince Selin küçük elini içeri kaydırdı ve delikanlının göğsünü okşadı. ''Kıllısın'' dedi, şaşırmış görünüyordu. ''Görmek istiyorum.'' Tom'un gömleğinin önünü kaldırdı. ''İpek gibi, ele o kadar yumuşak geliyor ki.'' Yüzünü onun göğsüne yapıştırdı. Soluğu sıcak ve gıdıklayıcıydı. Tom daha önce hiç olmadığı derecede heyecanlanmıştı. Kız her an kollarının arasından alını verecekmiş gibi bir aceleye kapıldı. Kızın geceliğinin önünü kapayan kurdeleyi gevşetmeye çalıştıysa da parmakları hantal ve beceriksizdi. ''Bırak ben yapayım.'' Kız delikanlının ellerini iterken Tom onun cephanelikte bir önceki buluşmalarından farklı davrandığını seziyordu. İsrarcı ve kendinden emindi. Daha çok Mary veya Highfield'la birlikte olduğu öbür kızlar gibi davranıyordu. Delikanlı içgüdüsünün kendisini yanıltmadığını anlayıverdi. Caroline aynı şeyleri daha önce de yapmıştı ve bu işi en az Tom kadar, hatta belki çok daha fazla biliyordu. Bu izlenim delikanlıyı teşvik etti. Kendini daha fazla tutması için bir neden yoktu. Genç kız yere diz çöktü, geceliğini başının üzerinden geçirdi ve tek bir hareketle yere fırlattı. Şimdi çırılçıplaktı ama Tom'un tek görebildiği karanlıkta inci gibi parlayan yuvarlak ve beyaz göğüsleriydi. Onlara doğru uzandı ve yumuşak dolgunluklarıyla avuçlarını doldurdu. Caroline, o kadar sert olma, daha yumuşak diye onu uyardı. Bir süre erkeğin istediğini yapmasına izin verdi ama sonra ''Bana dokun, daha önce yaptığın gibi dokun bana'' diye fısıldadı. Tom onun dediğini yaparken Caroline de gözlerini kapayarak kımıldamadan yattı. Delikanlı bunun üzerine bir yandan da telaşlandırmamaya dikkat ederek kızın üzerine kaydı. Pantolonunu bu arada dizlerine kadar indirmişti. Caroline hızla doğrulmaya çalıştı. ''Niçin durdun?'' diye sordu. Aşağıya bakınca heyecanlandı. ''Ne yapıyorsun sen?'' ''Hayır, dur!'' Kıvrılarak Tom'un altından kurtulmaya çalıştı. Ama delikanlı ondan hem daha ağır hem daha kuvvetliydi. Onu yerinden kıpırdatamadı. Tom, canını yakmayacağım diye fısıldadı. Caroline onu omuzlarından boş yere itmeye çalıştı ama sonunda vazgeçti. Çırpınmayı da bırakarak delikanlının dokunuşlarının altında gevşedi. Vücudundaki katılık kaybolmuştu. Gözlerini kapadı ve gırtlağının derinlerinden o iniltiye benzer sesi çıkarmaya başladı. Bütün vücudu birden katıldı ve küçük bir çığlık attı. ''Ne yapıyorsun? Oh, hayır, hayır, ah Tom, ne yapıyorsun sen?'' Yine çırpındı ama Tom onu sıkı sıkı kavramış olduğu için sonunda onun kollarının arasında sakin sakin yattı. Ardından ikisi birden aynı anda insanoğlunun kendisi kadar eski olan o ritimle hareket etmeye başladılar. Çok sonra terli vücutları soğurken sessizce yattılar. Solukları yavaşladığından en sonunda konuşabildiler. Caroline, ''Vakit geç oldu. Agnes ile Sarah neredeyse uyanırlar. Gitmem lazım.'' diye fısıldayarak geceliğine uzandı. Tom, ''Yine gelecek misin?'' diye sordu. ''Belki.'' Kız geceliğini başının üzerinden geçirdi ve boynundaki kurdeleyi bağladı. Tom isaret etti. ''Yarın gece nasıl?'' Caroline, ''Belki.'' diye tekrarladı. Raftan aşağı kaydı ve cephaneliğin kapısına yürüdü. Bir an dışarıya kulak verdikten sonra aralıktan dışarıya göz attı. Ardından kapıyı kendi geçeceği kadar aralayıp gitti. 9. Ayrımın Sonu. Sayfa 110.